أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Cüveyriye Annemiz Gülistan'ı 4. bölüm ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi en son Hazreti Cüveyriye'nin, daha doğrusu daha dün berre olan bu genç kadının ilk önce Müslüman olmasını, sonra Resulullah Aleyhisselam ile evlenmesini ve böylece ümmetin annesi olmasıyla beraber Cüveyriye adı Peygamberimiz tarafından verilmesini görmüştük. Hemen ardından da babası ve kardeşleri Müslüman olmuşlardı. Onun da ardından bütün kabilesi İslam'a girmişti. Bunları kısmen de olsa ayrıntılı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve en son şu ifadeyi kullandık. Bu o kadar büyük bir şeydi ki ve o kadar canlı yaşanmıştı ki tarihe, o günün hadisesi olarak tarihe Cüveyriye hadisesi olarak geçti. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak bir ön bilgi vererek devam etmek istiyorum. O da şudur kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evlilik sebepleri üzerinde durulduğu zaman niçin çok evlendi ve evlenmesinin sebepleri nelerdir diye cevaplar verirken bazen çok ciddi yanlışlıklar yapılıyor. O yüzden burada konu geldiği için çok farklı ve hatalı rivayet edilen bir hususa, az önce ifade ettim Musa, özellikle değinmek istiyorum. Yine altını çizeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın evlilikleri anlatırken evlilik sebepleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulur malum. Bu arada çokça evlilik sebepleri sıralanırken bunlar arasında bir de şöyle bir cümle var. Düşman kabileleriyle dostluk kurmak için evlendi. Bu madde bir nevi siyasi yapılanma, yani siyasi evlilik deniyor buna, şeklinde yorumlanmış. İşte biz bu yorumun bir uzantısı olarak ifade edilen cümleyi bir paylaşayım. Resulullah Aleyhisselam Beni Mustalik kabilesiyle dostluk kurmak için kabile liderinin kızı Hazreti Cüveyriye evlendi şeklinde ifade ediliyor. Ve yine yaşanan hadiselerin böyle gerektirdiği de buna ekleniyor. Farklı zaman dilimleri içerisinde farklı devletlerde, ülkelerde bu tür evlilik hadiselerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam için bir olaya açıklık getirme adına yaptığımız açıklamanın nerelere uzandığını, nasıl bir hataya bizi götürdüğünü şimdi görelim. Şimdi fıkıh kaynaklarımızda nikah bölümümüz var malum. Dolayısıyla bu yaklaşım bütün fıkıh kaynaklarında anlatılan nikah maddesiyle çelişir. Çelişir efendim. Bu konu mezhebi tartışmalara da sebebiyet verir. Çünkü nikahta kadının rızası şarttır. Kadının rızası şarttır. Kadın razı gelmezse nikah akdi sahih olmaz. Kaynaklar böyle yazıyor. Bu benim görüşüm değil. Sadece fıkhi problem değil bu. Ayrıca kadının onuru için rencide edici olmaktan öte kadını kullanmak gibi bir çirkinlik çıkar ortaya. Yani iki düşman kabilesinin barışık olması için kadın kullanılmış olur. Kadın olsun, erkek olsun, hür olsun, köle olsun. İnsan her şeyden önce insandır. Hiçbir insan da böyle bir şeye alet edilemez asla. Resulullah aleyhisselam bu tür evlilikler yapmıştır demek, çok büyük bir hatadan ziyade hesabı verilemeyecek derecede bir iftira olur. Ama bu arada Resulullah aleyhisselam yapmış olduğu evliliklerinde böyle barış ve dostluk mesajlarını da veriyor tabii ki. Şimdi bu nasıl olur diyeceksiniz. Onu da izah edeyim. İşin özü şudur ki, düşman kabilelerle barışık olmak evliliğin sebebi değildir. Yani düşman kabilesiyle barışmak için onlara kız vermek, onlardan kız almak, yani kadını kullanmaktır. Onura aykırıdır. Peki nedir? Sebebi değildir. Bir şekilde şartlar öyle gelişir ki düşman kabilesinden kız alırsınız. Şartlar öyle gelişir ki düşman kabilesine kız verirsiniz. Bu bugün de yaşanıyor. Yani karşılıklı bir düşmanlık var, kırgınlık var, küskünlük var. Ben onlara kızımı vermem der adam mesela. Ben onların kızını almam der. Misal olsun diye söylüyorum. Bugün de var bunlar. Ama bir şekilde evlilik olur. Ya bir taraf kaçırır, ya kız kaçar. Bir şey olur yani. Peki, o zaman ne olur? Yani düşmanla barışık olmak için kadını kullanmak değil, evliliğin sebebi değil, evliliğin sonucudur. Yani burada gördüğünüz gibi bu Mustalik oğulları Medine'ye saldıracaklardı. Aleyhisselam haberi aldı. Gitti, hesaplarını gördü. Hepsini esir aldı. Yani kaçan kaçtı da çoğusunu esir aldı. O kadar mal mülk aldı. Zafer kazandı sonuçta. Bu arada Berre'de esirler arasındaydı. Bir takım aşamalardan geçti. Lider kızı sonuçta sıradan bir kadın değil. Asaletini korumasını bildi. Ve huzura kadar çıktı. Şartlar farklı gelişti. Evlilik oldu. Aleyhisselam evlenmezsen sana şöyle yaparım, böyle asarım, böyle keserim demedi ki. Bir de bu insanlar Müslümanları tanımıyorlardı, bilmiyorlardı. İşte bu esaretten sonra yani ta Müreysi kuyusunun başından Medine'ye gelinceye kadar yolda gördükleri, yaşadıkları, Medine'ye geldikten sonra gördükleri insani muamele onları düşündürdü. Arkasından böyle bir teklif geldi ve dünün Berre'si hem İslam'a girdi, Resulullah evlendi ve Cüveyriye adını verdi aleyhisselam ona. Böyle olunca yine hatırlayın, dediler ki ashab-ı kiram Resulullah'ın hısımları oldu Beni Mustalik kabilesi. Resulullah'ın hısımları köle cariye olmaz dediler. Serbest bıraktılar karşılıksız. Resulullah'ın hısımlarından mal mülk alınmaz dediler. Aldıkları ganimetleri de geri verdiler. Bakın Peygamber aleyhisselam o esirleri serbest bıraksınlar, malları geri versinler diye Cüveyriye ile evlenmedi. Cüveyriye bu evliliğe layık bir kadındı. Manzarayı gördü. Aleyhisselam'la kadının kalitesini gördü. Teklif etti. Kadın kabul etti. Bu sonuç olarak geldi. Yani evliliğin sebebi değil. Şimdi efendim ben bir kez daha söylüyorum ve özellikle altını çiziyorum. İşin özü şudur ki düşman kabilelerle barışık olmak evliliğin sebebi değil, evliliğin tabii sonucudur. Yani bu güzel barış ile beraber dostluk ortamının da oluşmasıdır. Düşmanla barışık olmak için kız alıp vermek değil, aralarında problem olan kavimlerle evlilik yaparak onlardan kız almak bu problemleri barışa dönüştürür. Ama biz ısrarla tekrarlıyoruz ki düşmanla barış içinde olmak için bu evlilik yapılmıyor. Evliliğin sebebi bu değil, evliliğin sonucu. Evliliğin sonucunu evlilik sebebine çıkarırsak nikahın sıhhat derecesi bozulur. Çünkü bu kızın rızası yoksa bu evlilik olmaz ki, nikah olmaz yani. Burayı gözden kaçırmayalım. Resulullah Aleyhisselam Beni Mustalik kabilesiyle savaşmış, zafer kazanmış. Bunca ganimet ve esirlerle Medine'ye dönmüştü zaten. Yani düşman bertaraf edilmişti. Daha önce anlatmaya çalıştığımız gibi zafer sonrasında gelişen şartlar onları bir araya getirmişti. Netice itibariyle birbirini beğenen iki yetişkin insan karşılıklı konuşup mutabık kalınca evlilik gerçekleşmişti. Yaşanan hadise budur efendim. İşte bu güzel gelişmenin ardından yine daha önce anlattığımız gibi gerçek bir dostluk oluşmuş, esirler karşılıksız bir şekilde serbest bırakılmış, zafer sonunda alınan ganimet dahi tamamıyla geri verilmişti. Bu güzel davranışın ardından bütün kabilenin kendi istek ve arzularıyla İslam'a girdiklerini de görmüştük efendim. Bir kişi, bir kabile veya bir aile ile evlilik bağı kurduğunda o kabile ve aile ile aralarında ister istemez bir yakınlaşma, arkasından da sevgi muhabbet meydana gelir. Aradaki düşmanlıklar yavaş yavaş kalkmaya, kin ve nefretler silinmeye başlar. Yani karşılıklı birbirlerini tanıdıkça kin ve nefret yerine hoşgörü gelir, sevgi gelir, muhabbet gelir ve iş çok daha iyi yöne gider. İşte Cüveyriye annemiz böyle bir güzelliğe vesile olmuş. Kutlu evlilik herkese ayrı bir huzur ve mutluluk getirmişti. Bu oldukça önemli bir durum. Bir şey daha burada söyleyelim, yeri gelmişken. Evlilik sadece iki genç arasında olan biten bir olay değildir. Yani birinden kız alıyorsunuz ya da birine kız veriyorsunuz. İki yetişkin genç evleniyor. Bir erkek, bir kız. Şimdi kız alan taraftan başlayayım. Yani gelin alıyorlar. Bu gelini leylek getirmedi o güne kadar. O gelinin bir anası var, babası var, kardeşleri var, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri var, büyük baba, büyük anne gibi dede, nineleri var, bir hayli çevresi var, bir de kabilesi var. O kızı aldığımız zaman o kız tarafına ne diyoruz bizim kültürümüzde? Hısımlar diyoruz, hısım. Hısım olduk. Hani anne babadan gelen bağa akraba, hanımdan gelen bağa hısım. Sade hanım demeyelim, bu erkek de olur. Şöyle diyelim, anne babadan gelen bağa akraba, eşten dolayı oluşan bağa da hısım denir. Mesela kadın için erkeğin tarafları kız tarafın hısımları olur. Erkek için kızın tarafları erkeğe hısım olur. Olay bu. Yani evlilik, tekrar söyleyeyim, zaten o yüzden bu kadar boşanmalar meydana gelmeye başladı. Yani işte hoşlandılar, birbirini beğendiler, gezdiler, tozdular, anlaştılar, evlendiler. Bir sene sonra boşandılar. Hani gezip tozunca tanışıyorlardı? Çünkü insanların birbirlerine saygısı kalmıyor ki. Yani artık her şeyle birbirlerini tanıyan bu insanlar çok da fazla götüremiyorlar. Oysa evlilik hayat boyu süren bir keşiftir karşılıklı. O yüzden kızı aldık. Karşımızda kızın annesi var, babası var, kardeşleri var, akrabaları, kabilesi var. Onlarla hısım olduk. Onlara karşı sorumluluklarımız var. Diğer tarafa dönüyorum. Kızı verdik. Kızı verdik ama alın sizin olsun, bir şeye karışmıyoruz demiyoruz ki. Kız bizim kızımız. Kızı verdik. Bizim de kendimize göre şeyimiz var. Dolayısıyla sadece karşımızdaki erkeğe kızı vermiyoruz. Onun çevresi, annesi, babası, akrabaları var. Onlarla bir iletişim kurmuş oluyoruz. İşte biz burada bunu görüyoruz. Aile efradı başta olmak üzere. Bütün kabilesini, bak burada biz aileyle sınırlamıyoruz. Yaşanan hadise bu yani. Aile efradı başta olmak üzere, altını çiziyorum. Bütün kabilesinin serbest bırakılması ve ardından hepsinin İslam'a girmesi hadisesi dünün berresi olan Cüveyriye annemize hayırlı kadın vasfını kazandırmıştı. Hatırlayın, bu sözü söyleyen de Ayşe annemiz idi efendim. Evet. Hazreti Cüveyriye annemiz yeni bir hayatın yeni bir hanımı olurken babası ve kardeşleri de İslam dini hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. Ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir süre sevgili annemizin babası Haris bin Ebu Dırar Medine'de biraz kaldı, süresini bilmiyoruz. Sonuçta Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna vardı, kendisine yakışan bir teklifte bulundu. Şimdi babayı görüyoruz. Ya Resulallah, senden bir isteğim var ama kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Sen ne dersen ben onu yaparım. Bu adam daha dün düşmandı. Medine'yi ortadan kaldırmak için ordu hazırlıyordu. Şimdi Müslüman. He, üstelik bir edep duruşu var. Lider adam canım. Aleyhisselam buyurdu. Nedir o Haris? Sordu. Diyor ki Haris, kızımla evliliğinin uzantısı olarak bütün kavmim mal ve mülkleriyle beraber serbest bırakılınca ya, onların kendi yurdumuza dönmeleri için müsaade ettim. Benden izin istediler. Ancak önce biraz İslam'ı öğrenmeye çalışayım dedim. İyi kötü bir şeyler öğrendiler. Bunları yolcu ettim. Ben de bugüne kadar kaldım. İyi kötü, eksik fazla bir şeyler öğrendim. Şimdi bana da müsaade buyur. Beni kavmime gönder. Ancak öylesine müsaade değil bu. Bakın akıllı adam. Gittiğim yerlerdeki insanları bir yandan İslam'a davet edeyim, bir yandan da zekatlarını, sadakalarını toplayıp Medine'ye göndereyim. Yani kendi kabilem başta olmak üzere o çevreye senin görevlendirdiğin biri olayım. Direkt vali kelimesini kullanmak istemiyorum ama bu şekilde İslam tarihinde Resulullah'ın bu şekilde atamış olduğu ilk kişinin bu olduğunu görüyoruz. Yani iddialı bir laf söylemek istemiyorum. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz hadiseler içerisinde bu şekilde gelişme benim mustalık üzerine oldu. Dolayısıyla lider de lidere yakışan bir teklifte bulundu. Ve ben bu vazifeyi yaparım dedi. Resulullah Hasan memnun oldu. Peki dedi. İslam'ı anlatıp tebliğ edeceğin gibi kavminden zekat sadakaları toplayıp getirmek de senin görevin olsun artık ey Haris. Lebbeyk ya Resulallah. Başın üstüne. Evet, hatırlayın tekrar. İslam düşmanı olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam ve ashabı için de çetin düşman olan dünkü lider Haris şimdi İslam'ın temsilcisi olarak Hazreti Haris radıyallahu an unvanıyla kavmine dönüyordu. Nereden nereye değil mi efendim? Bu güzel sonuç dünün lider kızı Berre'nin Resulullah aleyhisselam ile evlenip bütün Müslümanlar için Cüveyriye anne olmasının güzel meyvesiydi. Bakın dikkat edin, meyvesi dedim, çiçeği tomurcuğu demedim. Bunu özellikle kullanıyorum. Kaynaklarda meyve deyimi yok, bunu ben kullanıyorum. O sadece kavmi için değil, daha çok topluluklar için hayırlı kadın olarak artık anılacaktı yani Hazreti Cüveyriye. İşte Cüveyriye annemiz yeni hayatına çabuk intikal etti. Seviyeli bir hanım olduğu gibi, bu kutlu evliliğin ardından çok daha büyük seviyelere yükseldi. İlk önce kendisine hayırlı oldu. İslam'a girdi, kendini kurtardı. Sonra aile efradına hayırlı oldu. Babası, kardeşleri İslam'a girdiler. Sonra kavmine hayırlı oldu. Hem esaretten kurtuldular, hem mal mülkleri geri almış oldular, hem İslam'a girdiler. Daha sonra çokça hayırlara vesile olacak gibi görünüyor Hazreti Cüveyriye annemiz radıyallahu anha. Bunca hayırlarla donanmış olan Cüveyriye annemiz, donanmış olan Cüveyriye annemiz her geçen gün artan birbirinden güzel hayırları görüyor ve çok da mutlu oluyordu. Bu güzelliklerin içinde aile efradı başta olmak üzere akrabaları da vardı malum. Bunlara yakınlarına hayırlı hısımlar demeye başladılar. Hayırlı hısımlar. Daha doğrusu bu güzel ifade yine ilk olarak Ayşe annemiz kullandı. Evet. Cüveyriye annemiz evliliğini tebrik etmek için evine gelen diğer annelerimize iade-i ziyaret tarzında bir ziyarette bulundu. Her birine ayrı ayrı gidip teşekkür etti. Aralarında da güzel bir muhabbet bağı oluştu. Yine bunların her birinin ayrı ayrı çok güzel ve çok özel özellikleri olduğu gibi çok üstün vasıflı hanımlar olduğunu da görmüştü. Her biri üstün vasıflı olmakla birlikte Ayşe annemizin çok daha üstün bir şahsiyet olduğunu görüyordu. Ayşe annemizi bundan bir hayli oluyor. Genişçe sizlerle inşallah paylaşmıştık. Medine'ye geldiği günden beri Ayşe annemizin hastalandığını gören Cüveyriye annemiz ilk ziyaretini ona yaptı. Aslında hasta haliyle ilk defa gelmişti hayırlı olsuna. Hemen ardından da kalkıp iade-i ziyarete gitti. Hem de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şimdi bazı şeyler vardır ki kıymetli dinleyenlerim, ne kadar okusak, ezberlesek, anlatsak okuyan, ezberleyen de tam olarak anlayamayacaktır. Şimdi Aleyhisselam'ın hanımları var. Bir de bununla evlendi. Yani kuma dediğimiz aynı adamın karıları bunlar, hanımları. İster istemez aralarında problemler olacak. Bu kaçınılmaz. Ancak ileride her annemizi sizlerle paylaşırken bazı önemli hadiseleri ortak yaşadıkları için tekrar 100 kere olsa aynısını bir daha anlatıyorum. Atlamıyorum hiç. Çünkü sadece bu anneyi dinleyen kişi şu konuyu Ayşe annemizle işlemiştik, şu konuyu Hafsa annemizle işlemiştik deyip geçemiyorum. İşte bu tekrarın sebebi aralarındaki o bağı iyi görmek ve boş boğaz insanların sözlerine aldanmamak için ısrarla tekrar edilmesi gerektiğini söylüyorum. Ülkemizde tek evlilik esas ve yaygındır. Şimdi bunu ben ne kadar anlatsam ben de anlayamam, tek evliyim. Siz de anlayamazsınız, yanlış anlamayın beni. Çünkü farklı bir şey, yani şu kadar kadın bir arada nasıl geçiniyorlar aynı adamın hanımları diye anlamamız zor. Yani amenna seviyelidirler, iyidirler, amenna, ama sonuçta hepimiz insanız. İnsan olan yerde istemez problem olur. Ancak şimdi mühim bir yere geldik, burayı gerçi kısa keseceğim ama problem olduğu zaman birbirlerine nasıl arka çıkıyorlar, bir de onu görelim bakalım. Problem olduğunda birbirlerini satıyorlarsa aralarında problem var demektir. Satmıyor, savunuyorlarsa işte bunu iyi anlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenler.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim. Medine'ye geldiği günden beri Ayşe annemizin hastalandığını gören Cüveyriye annemiz ilk ziyaretini ona yapmıştı. Bunu görmüştük. Aslında hasta haliyle ilk defa o gelmişti. Bunu da görmüştük. Hemen ardından kalkıp İade'yi ziyarete gitti. Hem de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şimdi Ayşe annemiz hasta olmasına rağmen ziyaretine gelenle ilgilendiği gibi onunla sohbet bile yapmaya çalıştı. Ardından konu çok güzel bir yere geldi. Daha doğrusu Ayşe annemiz bu çok güzel bir tespiti bir de burada ortaya koydu. Bakalım bu neymiş, beraberce görelim kıymetli dinleyenlerim. Diyor ki, şöyle bir karıştırıyorum kaynaklarım. Sen ne değişik bir hanımmışsın meğer ey Cüveyriye. Bakın nasıl giriş yapıyor. Sen ne değişik bir hanımmışsın meğer ey Cüveyriye. O da korkuyor, merak da ediyor. Nasıl bir değişiklik ki bu ey Ayşe? Ya Medine'ye geleli hayır üstüne hayra vesile oluyorsun. Bakın eş paylaşıyorlar sonuçta. Yani sen de nereden çıktın? Güzel bir hanım, örnek, kültürlü, yetişmiş, her bakımdan çok önde biri. Açığını aramak yerine faziletini söylüyor. İşte ben nasıl anlayayım bunu? Ben nasıl anlatayım? Mübarekler. Sen ne değişik bir hanımmışsın meğer ey Cüveyriye. Nasıl bir değişiklik ki bu ey Ayşe? Medine'ye geleli hayır üstüne hayra vesile oluyorsun. Elhamdülillah. O hayırlar benden değil, Allah'tandır. Tabii ya, ben ne der kızayım, sen ne zannettin, sizden aşağı mıyım gibi kaprislere girmiyor. Ya, hamdolsun o Allah ki senin gibi birini bize arkadaş yaptı. Bunu Ayşe anne söylüyor. Ya, hamdolsun o Allah ki sizlerle beni arkadaş yaptı. Bütün bunlar Allah'ın lütfu. Resulünün ikramı sizlerin de yardımıyla oluyor elhamdülillah. Sen de beni hayırlı kadın diye anınca millet de böyle bakar oldu tabii. Bakın dikkat edin. Kendinde bir fazilet görmüyor. Asıl fazilet kişinin faziletli olduğunu başka birinin söylemesidir. Ben şimdi bu ekranlardan, ekran diyorum, mikrofonlardan desem ki işte Siyer'de en iyi hoca benim, şöyle güzel anlatıyorum, böyle güzel anlatıyorum desem sanırım çoğunuz radyoyu kapatırsınız. Hadi oradan dersiniz. Doğrudur. Ama ya maşallah iyi de gayret gösteriyor derseniz ki bazen karşılaşıyorum işte çeşitli yerlerde, hocam ben işte radyodan dinleyiciyim falan, programda şuyum buyum diye bunları çok görüyor, duyuyorum, selam kelam alıyorum, telefonlar alıyorum. Ha, bunlara mutlu oluyorum tabii ki. Ama nedir bu? Tamamıyla bu annelerin bize anlattığı odur. Gerçekten hayırlı bir kadınsın sen diyor Ayşe annemiz. Kavmine hayırlı olduğun gibi şimdi de aile efradına hayırlı oluyorsun. O da elhamdülillah diyor. Allah'ın Resulü baban Harisi kavmi üzerine vazifeli kıldı. Atadı onu. Evet diyor, öyle oldu. Kardeşlerine de güzel görevler verdi. Hepsi görevlerini hakkıyla başarırlar inşallah. Allah'ın Resulü öylesine sıradan insanlara görev vermez ey Cüveyriye. Tabii başarsınlar, yoksa sıkıntı olur ha demiyor yani. Allah'ın Resulü öylesine sıradan insanlara görev vermez ey Cüveyriye. O da, o Allah'a hamdolsun ki beni böyle üstün vasıflı insanlarla bir araya getirdi. Anne altta kalmıyor tabii, o da cevap veriyor. Sen böyle hamd edici olduğun sürece şükrünün karşılığını görürsün inşallah ey Cüveyriye. İnşallah ey Ayşe, inşallah. Senin anne, baban, kardeşlerin ve birinci derecede akrabaların biz ne diye anıyoruz biliyor musun? Ey Cüveyriye, Ayşe anne bak nereye getirdi işi. Siz neyle anarsanız biz ona razıyız ey Ayşe. Siz neyle anarsanız biz ona razıyız. Senin bu yakınlarına hayırlı hisimler, hısımlar diyoruz biz. Hayırlı hısımlar. Allah sizden razı olsun ey Ayşe. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a hamdolsun. Resulüne salat ve selam olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bu iltifatınıza layık oluruz inşallah. Layıksınız, layıksınız inşallah diye Ayşe annemiz de efendim bu güzel ifadeyi kullanıyor. Şimdi bir şey başarırsınız, kıskaç insanlar fitne yaparlar. Bir yanlış olur, kıskaç insanlar o yanlışın üzerinden sizi yıpratırlar. Biliyorsunuz. Şimdi önemli bir yere geldik. Genelde kendi kendimi belki yalanlamış gibi olacağım ama bu ifk hadisesi, iftira hadisesi, Ayşe annemize atılan iftira en geniş boyutuyla Ayşe annemizde işledim. En geniş boyutuyla. O genişin yarım boyutuyla efendim Hazreti Hafsa annemizde işledim. Yuvarlak olarak çeyrek boyutuyla diğer annelerimizde işledim. Ancak burada biraz özet geçeceğim bunu. Çünkü ikisi de lider hanımları, kızları aynı zamanda nasıl bir duruş sergilediğini görme açısından bir. İkincisi, tekrar tekrar söylüyorum, seviyeli insanların birbirlerine karşı davranışlarının seviyesini de burada görmüş oluyoruz. Hazreti Cüveyriye annemiz hayatını değiştiren kutlu evlilik ile mutlu bir hayatı bütün hücrelerine kadar yaşarken aldığı çok çirkin bir haberiyle o kadar kötü oldu ki neredeyse bayılıp düşecekti. Kötü haber aldı, çok bozuldu. Nefesini bile kesen bu kötü haber onu tepkiye yol açtı, itti. Tepkisi de kendine yaraşır bir şekilde oldu. Hayır, hayır asla böyle bir şey olamaz, olmaz böyle bir şey dedi. Şiddetle reddettiği gibi bununla da yetinmeyerek bizzat gidip işin aslını öğrenmek istedi. Olay ne? Olay işte çokça hadisenin yaşandığı dönüş yolunda özellikle Beni Mustalik gazvesi Cüveyriye annemizin kabilesiyle. Zaferden dönerken yolda çok şeyler yaşandı. Bunların bir tanesi de Ayşe annemize iftira attılar. Yani bir adamla beraber oldu diye iftira attılar. Ayşe annemiz gibi birine. Bunu duydu. Şimdi işin aslını öğrenmek istediği nedir ne değildir? Hemen kalkıp Ayşe annemizin yanına vardı. Ancak Beni Mustalik gazvesinden geldikten beri hasta olan Ayşe annemiz iyice hastalanmış. Tabii artık iyice hastalanmış, yorgan döşek yatıyordu. İyice hastalanmış, yorgan döşek yatıyordu. Onun böyle ciddi bir şekilde hasta olduğunu duyanlar da hemen ziyaretine geliyorlardı. Bu yüzden gelen gideni hiç eksik olmuyordu. Cüveyriye annemize kapıyı açan Ummu Ruman Zeynep, kimdir bu? Ummu Ruman Zeynep, Ummu Ruman künyesidir, Zeynep adıdır, Ayşe annemizin annesi. Ummu Ruman diye meşhurdur. Ben bazen Ummu Ruman Zeynep diye deyimi kullanıyorum, bazen sade Ummu Ruman deyimini kullanıyorum. Kapıyı açıyor, yıkılmış, bitmiş bir halde. Cüveyri anne bakıyor ki Ayşe annenin annesi bu halde olursa kızı kim bilir ne haldedir. Bu yüzden kapı önünde oyalanmadan hemen içeri geçiyor. Selam verip hal hatır sorarken normal bir hastalık ile mücadele ettiğini gördü. Anlayabildiği kadarıyla Ayşe annenin bu çirkin dedikodudan henüz haberi yoktu. Çünkü olsaydı duruşu, tepkisi farklı olurdu. Henüz haberi yoktu. İkide bir söze girip konuşmalarını bölen umur umana bakıyor Cüveyriye anne. Anlaşılan sevgili kızına bu çirkin dedikodulardan bahsetmemesini istiyordu. Ziyaretini kısa tutan Cüveyriye annemiz müsaade isteyip kalktı. Şimdi bazen bir insan bir şey yaşar, öyle bir sıkıntı çekiyordur. Yani bazen yalnız kalmak ister insan, bazen gerçekten yanında eş, dost, gönlünü açabilecek insanları ister. Bu durumu iyi çözmek gerekiyor. Burada Ayşe annemizin annesinin duruşundan ikinci kısım, yani birinci boyut daha doğrusu, yani çok fazla orada oyalanmamak gerektiğini gördü. Hazreti Ümmü Ruman yolcu etme bahanesiyle peşinden çıktı. İçeriden duyulmayacak kadar kısık bir sesle ricada bulundu. Kızımın bu çirkin dedikodulardan haberi yok ey Cüveyriye. Aman aman, ben de bunu duyup hasta oldu zannetmiştim diyor Hazreti Cüveyriye. Henüz haberi yok ama eninde sonunda duyacak tabii. Allah kolaylıklar versin. İnşallah. Ama mümkün mertebe başarabildiğimiz kadar bu dedikodular kapanıncaya kadar zaten hasta saklayalım diyor. Tabii ki diyor bu etrafa yayılacak bir hadise değildir. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, hani bazen böyle konuları anlatan, yazan çokça kalem erbabı var, söz erbabı var. İşte peygamber hanımlara da olsalar, onlar da birer insan, birer beşer, zaafları vardır. Efendim kapris yönleri vardır. İşte aralarında bazen şöyle yaparlardı, böyle atışırlardı, böyle birbirini çekiştirirlerdi diye çok çok fazla haddi aşan ifadeler var bazı kitaplarda. Ben sadece onların gözüne ifk hadisesini sokuyorum. Onların gözüne ifk hadisesini sokuyorum. Açsın okusunlar. Çünkü bir kumayı, yani aynı adamın karısı diğer birini efendim sıfırlamak için ellerine geçen en büyük fırsattı. En büyük fırsat buydu. Bırakınız siz Cüveyriye annemizi, hatırlarsanız ben sizlerle 2 sene oldu aşağı yukarı Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi de paylaşmıştı. Niye şimdi onu araya soktum? Ayşe annemizin yani kendisine rakip gördüğü oydu. Cüveyriye anne daha yeni girdi zaten. Yeni gelin. O yeni geldi. Yani her yönden mükemmel bir hanımdı. Rakip gördüğü oydu. Güzelse güzel, yetişmiş, hep iş bilir. Çok farklı bir insandı. Bir de onun en büyük özelliği nikahını bizzat Cenab-ı Hak kıymıştı. Allah'ın nikahı kıydığı kadındı o. Ama böyle bir hadise olunca çok net, asil bir duruş sergiledi. Hayır dedi. Böyle iftiradır, böyle bir şey asla olmaz. Kullanmadı bunu. Bir insanın bir sıkıntıya düşmesi esnasında bir diğeri bunu kullanıyorsa işte kullanan kişilerden uzak durmak lazım. Ha yanlış yaparız. Ben Ayşe anne yanlış yaptı demiyorum haşa. Allah korusun. Yani yanlış yaparız. Ben burada bir şey anlatıyorum. Anlatırken yani niyetim şu ifadeyi söylemek fakat bilmeden hatayen yanlış söyledim. Hatalı söyledim. Tamam. Uygun bir şekilde. Zaten böyle bir şey olsa radyo hemen uyarıyor bizi. Hocam şöyle bir haber geldi. Bunun aslı astarı nedir diye. Mesela ben yıllar önce Hazreti Habibe annemizi paylaşmıştım. Annesinden bahsettim işte. Habibe annemizin kızını anlatırken ninesinden bahsettim biraz. Ondan sonra bir dinleyicimiz direkt bana ulaştı. Bir bayan dinleyici madem bir şey bilmiyorsunuz, niçin anlatıyorsunuz? İnsan biraz araştırır, biraz okur, bu kadar cehalet olmaz diye. Bastı fırçayı bana. Ben durdum, bir dedim hayırdır, nedir bu işe? Yahu dedi, anlatıyorsun dedi, Ebu Sufyan'ın kızı. Amenna, Ummu Habibe. Efendim şöyle böyle, tamam. Yahu dedi, annesine niye yanlış söylüyorsun? Bir de hocasın dedi, bir de İslam tarihçisin. Ebu Sufyan'ın karısı Hint'tir meşhur. Sen başka bir kadını söylüyorsun dedi. Teşekkür ettim ben. Dedim ki bir taraftan İslam tarihçisi olduğumu söylüyorsun. Bir taraftan da Ebu Sufyan'ın diğer hanımını bilmiyorsun. Dedim siz bilmiyorsunuz. Bu Ummu Habibe Hind'in kızı değildir dedim. Bu öteki hanımın kızıdır. Şimdi şu anda o da aklıma gelmiyor. Adı neydi onu? Karşımdaki ses soluğu kesildi. Bakın dedim. Yanlış söylemiş olabilirim. Mümkündür. Madem aradınız. Hocam böyle bir şey oldu. Acaba ben mi yanlış duydum? Bir hata mı oldu diyebilirdiniz dedim yani. Böyle mi demeniz gerekiyor dedim. Bu sohbeti dinleyenlere bu mu yakışıyor? Tabii mahcup oldu. Tamam siz beni tanımıyorsunuz. Ben sizi tanımıyorum. Bir kastınız yok. Ama dedim böyle düzeltmek gerekiyor. Ebu Sufyan'ın karısı sadece Hazreti Hint değil yani. Başka hanımlar da var. Ummu Habibe'nin annesi başka bir kadındı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Basit. Sonuçta bir yerden neden beni arıyorsa bir dinleyici. Efendim ben de buradan anlatan bir hoca. Yani bir ortak bir hayatımız yok onunla. Ama aynı adamın hanımları ve hepsi göze girmek istiyor. Bu normal bir şey. Herkes eşi tarafından, eş diyorum bakın, hanım veya koca demiyorum, eş. Eşi tarafından sevilsin ister, beni sevsin. Bana muhabbet etsin ister. Hepimiz isteriz bunu. Bırak eşi, ben hoca olarak mesela öğrencilerim beni sevsin isterim. Dinleyicim beni sevsin isterim. Bir gönül bağımız olsun isterim. Hepimiz bunu isteriz. Bu insanın yapısında olan bir şey. Anneler, aynı adamın hanımları beni sevsin isteriz. Beni sevmesi için baş sevgisi bölünmesin diye diğer sevdikleriyle bir leke atarsak sevgisi bize gelir diye düşünülür. Ama işte bu hadisede şimdi çok net görüyoruz. İşte annelerimiz arasında problemin olmadığını, böyle onların şakalaşmalarını bile bazıları yanlış anlıyor. Bunlar bakın ayet okumuştum, ileride gene gelecek aynı hadise. İle hadisesi, tahrim hadisesi gelecek. Aynı ayetleri bir daha okuyacağım. Çünkü orada Allah-u Teala siz sıradan kadınlar değilsiniz diye buyurmuştu. Hatırlayın. Daha önce dinleyenler hatırlarlar bu ayeti. Bunları yine okuyacağım. Aynı konu gelecek. İşte sıradan kadınlar değilsiniz. Allah-u Teala peygamberine sıradan bir kadın, ona ayak bağı olacak, problem olacak bir kadın dermez ki. Aklınıza şu gelebilir ama hocam önceki peygamberlerde bazılarının hanımları Nuh peygamberin karısı gibi, efendim Lut peygamberin karısı gibi bazı kadınlar iman etmediler. Tamam, onlar da var. Öyle imtihan da var. Ama burada durum farklı. Şimdi Ayşe annemiz ateşler içinde yanarken asıl büyük ateş dışarıda tutuşturulmuştu. O ateş hem çok çirkin ve hem de çok tehlikeliydi. Sevgili annemizin hiçbir şeyden haberi yokken hakkında öyle çirkin bir iftira atılmıştı ki eğer öğrenecek olsa kahrından ölüp giderdi. Ama hasta olup yattığı için kendi yangınıyla yanıp olan bitenden haberi yoktu. Günler böyle geçip gidiyordu. Resulullah Aleyhisselam böyle bir iftiraya inanmıyordu tabii ki. Ama bir yandan kocası, bir yandan devlet başkanı, bir diğer yandan da Allah'ın Resulü olduğu için üç yönlü soruşturma başlatmış, ortam alabildiğine gerilmişti. Öncelikle sevgili annelerimize soran Resulullah Aleyhisselam onların net duruşlarından ve Ayşe annemizin yanında yer almalarından dolayı çok memnun oldu. Farklı durum ve konumlardaki sahabiler ve hatta hizmetçilere varıncaya kadar soruşturmayı derinleştirdi Aleyhisselam. bunun apaçık bir iftira olduğuna dair bütün hepsi söz ve davranış birliği içindeydiler. Resulullah Aleyhisselam bu durumdan da çok memnun oluyordu. Ama yine de soruşturmasını sürdürdü. Ayşe annemizden bu çirkin iftira ne kadar gizlense de nihayetinde o da durumu öğrendi. Ayrıntıya girmiyorum burada. Daha yeni ateşli hastalığı atlatmışken bu sefer korkunç bir iç yangınına tutuldu. Nasıl olurdu bu? Böyle bir şeyi nasıl ortaya atarlardı? Kabullenemedi bir türlü. Sevgili annelerimiz birbirlerine kuma oldukları halde bu çirkin iftirayı kullanma gibi bir asaletsizliğe düşmediler. Şimdiye kadar güzel bir uyum içinde gelmişlerdi. Bu iftira olayı ise onları birbirine daha sıkı bir şekilde kenetledi. Ben acizane buna kumaların kardeşliği diyorum. Kumaların kardeşliği. Bir ay gibi bir süre bu çirkinliğiyle ortalığı çalkalatan bu iftira gelen vahiy ile Ayşe annemiz tebriğe edildiği gibi münafıkların ve müfterilerin yani iftira atanların suratlarına da şamar gibi vuruldu. Şimdi Nur suresinin bir sayfası buraya ait. Yani 11'den 20'ye kadar. Bir de Hazreti Ebubekir ile ilgili var diğer sayfada 2 ayet. Yani 12 ayet etmiş oluyor. Ben şimdi Ayşe annemizle genişçe işlediğim için burada geçmeyeyim diye sadece bir ayet-i kerime okuyacağım. Bir şeyi de açıklamak istiyorum kısaca kalan sürem içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum. Şüphesiz ki o ağır iftirayı uydurup atanlar sizin içinizden münafık olan küçük bir grup, usbe topluluktur. La tahsabu şerran lekum. Siz onu hakkınızda kötü sanmayın, şer sanmayın. Bel huve hayrun lekum. Aksine o sizin hakkınızda hayır getirecektir. Hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Likulli imni minhum mektesebe minel ithm. Onlardan her birine, o grubun içinde bulunan herkes kendi kazandığı günahın karşılığı vardır. Ama o günah yüklenecek. Onların içinde elebaşlık edenlere ise onlara daha büyük günah. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Çok ağır, şiddetli bir şey. Ayet-i kerime tabi gelince bütün ashab-ı kiram sevindiler. Ayşe annemiz sevincinden ağladı. Şükür secdesi yaptı. Ve bizzat Cenab-ı Hak tarafından bu reddedildi. Bu tarihe ifk hadisesi olarak geçti. Burada şimdi şunu bir düzelteyim. Bazen halk arasında konuşmalarda her hayırda bir şer vardır, her şerde bir hayır vardır deniyor. Cümle yanlış kullanılıyor. Ayet-i kerime de la tahsabuhu şerran lekum bel huve hayrun lekum diyor. Yani bu olayı siz şer sanmayın. O size hayır getirecektir. O yüzden tefsirlerde bu izah edilirken şer gibi görünen şeyin içinden hayır çıkabilir, hayır gibi görünen şeyin içinden şer çıkabilir şeklinde ifade ediliyor. İşte Hazreti Cüveyriye annemiz böyle en zor zamanda Ayşe annemizin yanında durarak onun diğer anneler gibi, yani sadece tabii ki Cüveyriye annemiz değilse de onun en büyük destekçilerinden biri oldu. Yani kuması bir problem yaşadı diye onu ezmedi. Aksine onu kendine atılmış sayarak onun yanında yer alarak asil duruşunu ortaya koymuş oldu. Bir Müslümanın tavrı bu olsa gerek kıymetli dinleyenler. İnşallah kalan bölümleri önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere. noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.